yaptığımız yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz, sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, coğrafya ve mutfak kültürü arasında önemli bir bağ vardır. Bir yörede yetişen bitkiler, yemek ve mutfak kültürünü biçimlendiren öğeler arasındadır. Türk mutfağının önemli unsurları arasında olan zeytinyağlı yemeklerde kullanılan coğrafyamıza özgü sebzeler ve zeytinyağlı yemekleri patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamızla konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Gıda mühendisi Duygu Yılmaz bizlerle birlikte olacak telefon hattımızın diğer ucunda. Zeytin çekirdeğinin insan sağlığı üzerine etkilerini araştırırken zeytin çekirdeğinden plastik üretmeye başlayan gıda mühendisimiz bu buluşuyla ödüller de kazandı. Detayları kendisinden alacağız. Ve programımızın ilerleyen dakikalarında sihirli sözcükler köşemizde yayınımız sürecek. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte olacak ve ismin iyi hali olarak bildiğimiz Türkçe'de durum eklerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Ferzana gel, al daireni hengama gel, bülbül senin, gülşen senin, yar. Yar aman aman, aşıkım hayli zaman, dil muntazır teşrifine, gel aman aman. Aman aman.
sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün hangi lezzetli konuyu konuşacağız hocam?
Bugün sebzelere girelim diye düşündüm. Bütün Avrupa'daki bitkilerin %40'ının Türkiye kökenli olduğu bugün biliniyor. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir bilgim var. Ve bu coğrafya her türlü iklimi aynı anda barındırıyor. Yani karasal iklimden subtropik bölgelere, ılıman iklime, Akdeniz iklimine kadar. Tabii bu doğa buna cevap veriyor. Ve birazdan söz edeceğim. Birçok bitkinin ana vatanı burası. Mesela bilinmeyenler, baharatlar, kimyonun ana vatanı burası. Sarımsağın, meyveler, kirazın ana vatanı. Bazı bitkiler bugün evrimleşmişler, kültür bitkisi haline gelmişler. Birbirinden farklı sebzeler gibi algılıyoruz ama esas onlar tür olarak aynı. Örnek havuç, maydanoz ve kişniş aynı bitki. Pırasa, sarımsak ve soğan aynı bitki. Aynı kökten gelen bitkiler. Ama insanlar onları o kadar güzel kullanmış, geliştirmiş ki doğal yöntemlerle, genetiğiyle oynayarak değil. Oradan pırasa, soğan ve sarımsak çıkmış. Ama Muğla bölgesine giderseniz kölemen diye belli mevsimde çıkan yabani bir ot vardır. Pırasanın, soğanın ve sarımsağın ortak atasıdır. Hı hı. Kavurursunuz, yersiniz. İsterseniz böreğe koyun, ister öyle yiyin, ister yumurta kırın, ister zeytinyağla pişirin. Nefis bir şeydir. O farklı farklı aromaları için yetiştirmiş olduğunuz bitkilerin ortak aroması. Kendine özgü ortak aroması üstelik. Dolayısıyla Türk mutfağı iklimin de verdiği çeşitli sebzelere katkı olarak kullanacağımız başta yağlar, zeytinyağı, fındık yağı, ceviz yağı, susam yağı, bunların hepsi Türkiye'de var. Çeşitli hayvan türleri, üç tarafı denizler, sebzeyle pişirilen balık yemekleri. Henüz çok iyi kullanmıyoruz belki onları ama bu potansiyelimiz var. Ve çok çeşitli hayvan türleri. Kümes hayvanları, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, av hayvanları ve yine sebzelerin çok önemli bir parçası. Belki dünyada mantar açısından en zengin olan bölgelerden biri. Ben Japonya'da, İtalya'da bu kadar mantar çeşidi gördüm Türkiye'deki kadar. Yani bir seferde bir mevsimde çıkan 40'tan 50'den fazla mantarın olduğu bir ülke. Mantar hem tek başına hem diğer yemeklere bir katkı, lezzet katkısı olarak, besin katkısı olarak çok kullanılan bütün dünyada çok da lezzetli. Evet. Ve çok farklı aromalar taşıyabilen bir eleman. Bu toplantıda ve bundan sonraki bir iki konuşmada sebze yemekleri üzerinde biraz duralım istedim. Tabii sebze yemekleri deyince geleneksel eğilimimiz onları ya çiğ ya pişmiş olarak yemektir. Halbuki sebzelerde bir ara kategori daha var. Bileşe etme dediğimiz Batı dilinde. Yani kolay hazmedilebilecek ama besin değerlerini kaybetmeden çok hafif buharda ya da...
Sote mi?
Sote değil. Yumuşatmak. Yani bir lahanayı bileşe ederseniz yaprakları o kıtır kıtır halini kaybeder. Ama hem yemekte, salatada kullanılması daha kolaylaşır. Hem yemek malzemesi olarak kullanılır. Hem de besin değerleri pişirmeye bağlı kayıp olmaz.
O bir suya batırıp çıkarmak,
çıkarmak
gibi.
Çıkarmak, kaynar suda batırıp çıkartmak gibi. Bunları da bizim geleneksel mutfağımıza döndüğümüz zaman bunların da esasında var olduğunu görüyoruz. Ama son 30-40 yılda giderek daha batı türü ya da fast food'a kayan türde çabuk hazırlanan, çabuk tüketilen. Bundan dolayı lezzetini kaybettiği için ilave maddelerle tatlandırılan ya da aromatize edilen ve bundan dolayı da beslenmede, diyette tercih edilmemesi gereken bir mutfağa doğru kayıyoruz.
Evet, ne yazık ki.
Maalesef Şimdi bu şeyde onlarla ilgili bir takım noktalara değinmek istiyorum. Hı hı. Ama tabii Türk mutfağına, Anadolu mutfağına geldiğimizde bir kere zeytinyağlılar. Ayrı bir şey. Zeytinyağlı yemeklerin pişirilmesiyle ilgili birkaç püf nokta. Daha evvelki konuşmalarda diğer yemek türlerinde olduğu gibi. Yemek pişirecek, zeytinyağlı pişirecek ev hanımlarımıza.
Şöyle biraz radyolarının sesini açsınlar.
Evet, bazı şeyler söylemek istiyorum öncelikle. Bir kere zeytinyağlıları yavaş ateşte pişirin. Kaynatmayın. Çünkü bitkilerin doğal yapısı sert hücre duvarları vardır. Kaynatma sırasında bu sert hücre duvarları parçalanır ve bitki lezzetini kaynattığınız suya verir. Etlerde de bu böyledir. Onun için eti pişirmeye başlamadan evvel bir ateşten geçiririz ya da yağdan geçiririz.
Suyunu kaybetmesin diye.
Bitkiler de az suda takır takır kaynatmadan hafif ateşte uzun pişirme.
Düdüklü?
Düdüklü basınç altında olduğu için tam tersi etki yapar. Düdüklüyü ben kendi mutfağımda kemik haşlamak için kullanırım.
Yalnızca.
Etinden faydalanmayı daha çok suyu için haşlayacağım şeyler için. Nohut gibi, bakla gibi.
Çok zor pişirme.
Fasulye gibi. Sert duvarı olan ve ileride yemekte onların sindirim kanalını rahatsız edeceğini düşündüğüm olaylarda bunu önlemek için kullanırım. Ve ölçülü kullanırım. Hmm. Lezzetini kaybettirir düdüklü yemeklerin. Sebzelerde daha da çoktur bu. Onun için birinci söyleyeceğim bu. İkincisi pişirildiği tencereden hemen boşaltmayın zeytinyağlıyı.
Zeytinyağlı, çok ilginç bir püf nokta. Çok evet, dikkat ediyorum.
Zeytinyağlı oda sıcaklığına kadar ocaktan alındıktan sonra hiç dokunulmadan beklemeli. Kendi tenceresinde.
Ilıyıncaya kadar.
Ilıdıktan sonra sıcakken buzdolabına koyarsanız ekşir hemen. Ilıdıktan sonra daha soğuk bir ortamda biraz daha dinlendirmeli. Sonra porselen ya da bir cama alıp en az 24 saat buzdolabında. Normal buzdolabı ısısında.
Yemeden önce. Çok
zahmetliymiş. Zeytinyağının lezzeti o zaman çıkar. Zeytinyağlı yemeklerle çok soğuk şeyler içilmez. Çok sıcak şeyler de içilmez. Su içecekseniz zeytinyağlı yerken ılık su için. Bir enginar yiyin. Bunu yapın. Eve gidince deneyin. Enginardan sonra bir bardak buz gibi su için. Ağzınızın için keçelenir. Ve tat duyunuz kaybolur.
Çok ilginç ama.
Ilık su için ağzınızın içinde bir şeker tadı oluşur. Ve bu çok uzun süre kalır. Hmm. O şeker tadı. Bir zeytinyağlı yemek yerken su içecekseniz mutlaka ılık su için beraberinde.
Hocam bir de zeytinyağlıyı dolaptan çıkarınca ısıtıyor bazıları. Isıtılmaz değil mi?
Ben ısıtmam. Ama normal ortama alırım.
Biraz ılıtırsınız.
Zeytinyağınızın cinsine göre, eğer buzdolabınızın soğukluğu fazlaysa, zeytinyağısı üzerinde katılaşabilir. O tekrar sıvı hale gelene kadar o kadar. Ama zeytinyağlı
sıcak yenmez.
Sıcak yenmez. Gerçi zeytinyağının diyet nedenleriyle katı yağdan tamamen vazgeçmiş kişiler birçok yemekte zeytinyağını kullanabilirler. Zeytinyağı bazen tereyağının yanmasını önlemek için de kullanılır. Yani sote yapacağınız bir şeye ya da pilav yapacaksınız. Yalnız tereyağıyla yaptığınız zaman ve özellikle bugün bizim mutfağımızda yaptığımız gibi suyu alınmamış kahvaltılık tereyağını yemekte kullanıyorsak, o içindeki ayranı, suyu köpüklenecektir ısıttığınızda. Ve bir müddet sonra da o içindeki ayran, protein artıkları yanacaktır, esmerleşecektir. Evet. Ve tereyağının bütün aromasını yok edecektir, bozacaktır. Aynı şey bizim tatlılarımızın özellikle kavrularak yapılan helvalarımız, irmiğimiz, un helvamız, nişasta helvamız, bu tür tatlılarda son derece düşük ısıda ve tamamen suya alınmış, sade yağ dediğimiz yağlarla çok yavaş kavrulur, karartmadan. Karardığı zaman bir tereyağı aroma olarak bozuktur. Sağlık olarak da uygun değildir.
Peki hocam, bir süre zeytinyağıyla kavurup sonradan tereyağı eklesek olur mu?
Beraber de koyabilirsiniz. Bu da olabilir.
Kararmasın diye.
Zeytinyağı tereyağın kararmasını bir ölçüde önleyecektir. Bizde Avrupa'daki olduğu gibi bol sıvı yağda pişirme yok. Biz zeytinyağını artık zeytinyağlı yemeklerde ve özellikle soğuklarda kullanıyoruz. Rafinerize edilmiş, vinterize edilmiş tereyağı, zeytinyağı veya diğer çiçek yağlarını kullanıyoruz tava yapmak için. Esasında Türk mutfağında Avrupa'nın anladığı anlamda tava yok. Pan yok. Dolayısıyla bizde tava dendiği zaman bizim geleneksel mutfağımızda dibi düz, kenarları dik, topraktan ya da metalden yapılmış, Ankara tava gibi, Beypazarı tavası gibi, Elbasan tava gibi. Genelde et ya da bir nişastalı bir ürün ve ya da sebzeyle pişirilmiş bir et yemeği şeklinde yapılır bizde tava. Klasik tavada kızartma bizde yoktur. Dolayısıyla biz zeytinyağını çok da düzgün kullanmıyoruz.
Peki zeytinyağlı yemeklerde genelde böyle işte bir su bardağı, hatta 1,5 su bardağı zeytinyağı konur diye hep bilinir. Bu doğru mu, az mı ya da çok mu?
Şimdi eğer süreniz uzun sürmeyecekse, çok kısa bir sote yapmak istiyorsanız, sote tarzında az zeytinyağı. Tavanın dibini yapışmayı önleyecek kadar ve aroma verecek kadar. Ama zeytinyağında pişmesi gereken belli bir süre ise, o zaman daha bol zeytinyağı.
Mesela zeytinyağlı pırasa
yapıyoruz. O zaman hakkını vereceksiniz.
Ne kadar örneğin?
Vereceksiniz. O sebzenizin cinsine bağlı. Sebzenin cinsine bağlı. Sebzenizin kartlığına ve tazeliğine bağlı. İyi ayıklanmasına bağlı. Sebze yemeklerinde ayıklama çok önemli. Bunu da söylemek lazım sebze derken. Genelde antioksidanlar, besin ögeleri sebzelerin dış yüzüne yakın olanlardadır. Çünkü sebzeyi dış ortamdan koruyan biyokimyasal moleküler mekanizmalar oradadır. Yani hep söyleriz yani
elmanın kabuğunda.
En önemli yeri kabuğudur vesaire.
Domates ve salatalık için de tabii aynısı tabii geçerli değil mi?
Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Ayıklarken gereksiz yere daha yumuşak, daha güzel yapacağım diye esas o değerli olan besinsel zenginliği olan alanları feda etmemek.
Evet, genelde ama bir yandan da keser, atarız
pişirme diye sürenizle uyumlu sürede pişecek kadarını bırakmak bunları. Mesela özellikle doğadan toplanan, yani doğadan toplanan sebzelerin şöyle bir özelliği vardır. Sebzeler farklı yaşlardadır. Buna ben hep çok dikkat ederim. Pazarda da kendi bahçesinin ürününü satan kişiden alırım. Toplanmış sebzeyi almam. Çünkü aldığınız sebzenin içinde farklı yetiştiği toprağa göre ve ekim tarihine göre farklı pişme dirençleri
evet,
vardır.
Evet, o tazelik ve katlıktan az önce bahsetmiştiniz.
Evet, orada ayıklama çok önemli. Yani ya sert olanları ayırıp onları ayrıca pişirmek, yumuşakları ayrıca pişirmek. Sapı sert, yaprağı şeyse önce sapını soğanla kavurun, havuçla kavurun. Ondan sonra o yumuşadıktan sonra yaprağı koyun, 3 dakika sonra alın yemeği ocaktan. Hem lezzet olarak ben mesela pırasayı ya da şeyi pişirirken bunu yaparım. Ispanağı pişirirken, pazıyı pişirirken. Ya da ayrı ayrı pişirin. Ispanak kökü ayrı bir sebze yemeğidir. Ispanağın yaprağı ayrı bir sebze yemeğidir.
Madem dirençleri farklı, o zaman farklı farklı
tabii
zamanlarda
farklı hepsini aynı tencerede pişirmeye kalktığınızda
belki tanelerin
ne görünüş olarak ne lezzet ne de besin değeri olarak optimal olmayacaktır.
Evet. Değerli hocam, sizinle sohbet etmek gerçekten öyle büyük lezzet ki, yalnızca lezzet anlamında konuşmuyorum. İnanın. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, sesinize, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, patoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Uluoğlu hocamız bizlerle birlikteydi. Bugün sebzeleri ve zeytinyağlı yemekleri konuştuk ama devam edeceğiz. Hocamızdan sözünü aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Öyle bir rüyaydın ki sadece bir kez gördüm, denedim tutamadım, rüzgarda savrulan bir küldün, denedim tutamadım, rüzgarda savrulan bir küldün.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda gıda mühendisi Duygu Yılmaz hanımefendi var. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Sayın Yılmaz'ın pek çok ödülü de var, onlardan da bahsedeceğiz. Ama öncesinde merak ettiğimiz konu, Sayın Yılmaz zeytin çekirdeğinden plastik üretmeye başladı. Ama bu üretim nasıl gerçekleşti? Zeytin çekirdeğinden plastik nasıl üretilir? Bu fikir nasıl oluştu? Hemen onu sorarak başlamak istiyorum.
Merhabalar. Yaklaşık bir 4 yıl önce ortaya çıkmış bir fikir. Zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretimi. Ben kurumsal hayatta gıda mühendisliği yaparken bir gün babamın kahvaltıda zeytin çekirdeği yutması üzerine zeytin çekirdeğini araştırmaya başladım. O midesine iyi geldiği düşüncesiyle yutuyordu aslında zeytin çekirdeklerini.
Ha, bilerek yutuyordu. Ben yanlışlıkla yuttu gibi algıladım söylediğinizden. Bilerek zeytin çekirdeği mi yiyordu?
Evet, herhangi bir yerden öyle bir duyum almış, midesine iyi geliyor diye. Sonrasında zeytin çekirdeğini araştırmaya başladım. Gerçekten böyle bir faydası var mı? Derken aslında bu ilk başta bir merak, bir fikre. Bu fikir bir tutkuya yani dönüşmeye başladı. Hı hı. Ben mühendislik hayatıma, kurumsal hayatıma ara verip sonrasında da şirketleşmek için zeytin çekirdeğinin içerisindeki o maddeyi keşfettikten sonra yola çıktım denilebilir. Yaklaşık 1-2 yıldır bir şirketin kurucularından biriyim. Şu an otomotiv, elektrik, elektronik, gıda paketleme sektöründe kullanılabilecek çevreci, doğal, plastik, aslında biyoplastik granüller üretiyoruz biz. Zaten regülasyonlar firmalara bunu zorunlu tutmaya başladı. Çünkü kullandığımız plastiğin belli bir miktarı eco-friendly dediğimiz, yani temiz teknolojilerle üretilmiş biyoplastik granüllerden kullanmanızı özellikle Avrupa ve Amerika zorunlu hale getirdi. Biz de bu firmalara satış yapıyoruz. Aslında Türkiye'nin de önde gelen firmalarının yine otomotiv sektörü ve elektrik elektronik sektörü için granüller satıyoruz.
Peki Sayın Yılmaz, o süreci de açıkçası merak ediyoruz. Şimdi siz o zeytin çekirdeği yutma hikayesiyle başladınız. Sonrasında çekirdeğin faydalı olduğunu mu fark edip hani bunu nasıl dönüştürebilirim ile mi devam ettiniz sürece?
Aslında zeytin çekirdeğinin içerisinde gerçekten antikanserojen, kanseri engelleyen aktif bir madde var. Ben bu maddeyi araştırırken bir anda çekirdeğin yapısının aslında biyoplastik yapıya çok uyumlu olduğunu fark ettim. Benim iki tane ortağım var üniversiteden arkadaşlarım. Biri genetik, biri malzeme mühendisi. Hatta üçümüz bu çalışmaları yaparken zeytin çekirdeğinden polimer nasıl üretilebilir fikri kısmına gittik. Yani daha çok o maddeye, antikanserojen maddenin plastik üzerinde mikrop tutmayan, gıdalanma formunu arttıran bir etkisi üzerine gidip önce gıda paketleme sektörü için filmler üretmeye başladık. Sonrasında da bunu biyoplastiğe uyarladık ve ilk biz aslında 1,5 yıl öğrenci evinde laboratuvar kurup bu çalışmaları orada gerçekleştirdik.
Tam bunu soracaktım. Hani bu çalışmaları nasıl yaptınız? Bir araya gelip o üretimi nasıl gerçekleştirdiniz?
Ortağımın birinin evinde bir laboratuvar kurduk kendi imkanlarımızla. Sonrasında orada önce prototip oluşturduk ve daha sonra o holdingden yatırım aldıktan sonra da kendimize ait zaten bir laboratuvarımız, bir üretim yerimiz ve ofisimiz oldu. Sonrasında ekibimizi büyütmeye başladık yavaş yavaş. Şu an artık daha çok üretim yapan bir firma haline geldik.
Peki bu zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretme işini şu anda Türkiye'de bir tek siz mi gerçekleştiriyorsunuz? Dünyada ya da Türkiye'de başka örnekleri de var mı?
Dünyada başka atıklardan yapanlar var ama zeytin çekirdeği kadar doğrudan gıda alanında kullanılmayan bir atığı değerlendiren dünyada tek bir teknoloji. Zaten uluslararası alanda da birincilikler almamızın en büyük sebebi dünyada hiç olmayan bir şey bulmamız. Türkiye'de de dünyada da tek denilebilir.
Ya şu anda patentini almış durumdasınız değil mi?
Evet. Uluslararası patent.
Ödülden de bahsedelim. Bu ödüle başvurmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl o süreç devam etti? Hangi ödülü kazandınız? Onu da dinleyicilerimize söyleyelim.
Aslında firmamız 20'yi aşkın ödül aldı. Birincilikler aldı. Üniversite birincilikleri. Silikon Vadisi birinciliği var. Yine New York'ta birinciliklerimiz var. Bu yılda Birleşmiş Milletler'de ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyorum. Kadın girişimciler alanında. Ben önce ilk başta bir kadın girişimcilik kampına başladım. Orada bir birincilik elde ettim. Sonrasında aslında birçok üniversitenin, birçok kadın STK'ların birincisi olmaya başladık. Yani kadın STK'ların desteklediği kadın girişimciler birincilik ödülleri aldım. İnovasyonda kadın kampına ilk katılmıştım ben. Oradaki ödülümden sonra aslında daha da çok firmamız ve girişimimiz ön plana çıkmaya başladı. Türkiye'yi ilk olarak Los Angeles'ta temsil ettik ülkemizi. Orada da ileri malzeme birincilik ödülü alan uluslararası alanda ilk Türk ekip seçildik. Derken sonrasında birçok firma, birçok kurumdan yaptığımız işin değerini anlayarak bize birincilik ödülleri vermeye başladılar.
Tebrik ediyoruz ama gerçekten hak ediyorsunuz. Emeklerinize
sağlık.
Çok teşekkürler. Bu kadın girişimcilik konusuna da çok kısa değinebilir miyiz? Kadın girişimciliğin çünkü çok önemli olduğunu ve ülkemizde çok büyük faydalar sağladığını biliyoruz. Hem desteklenmesi anlamında kadın girişimcilerimiz çok önemseniyor ve destekleniyor. Biraz da işin bu boyutundan bahsedebilir miyiz?
Tabii ki. Aslında Girişimcilik zaten başlı başına zor bir süreç. Ama bir noktada kadın olduğunuz için daha da zorlanıyorsunuz denilebilir. Çünkü benim yaptığım iş doğrudan sanayiyle alakalı bir iş haline geldi. Yani laboratuvardan sanayi ölçekli kısma. Hı hı. Ve bu kadın girişimcilik kampları, ödül kısımları aslında sizin gibi hisseden, sizin gibi ilerleyen birçok kadınla sizin bir araya gelmenizi sağlıyor. Bir kere ortak iş yapmaya başlıyorsunuz. Birbirinizi desteklemeye başlıyorsunuz. Sizden daha süreç olarak önde olan iş kadınlarından geri bildirimler alıyorsunuz. Ya da size yatırım yapmak, yatırımcıya gitmek için neler gerekiyor, sunumlar, bu süreçte onlar neler yaşamışlar, bizler neler yaşıyoruz. Buradaki aslında bu bilgi alışverişi çok etkili oluyor ve en güzeli de buradaki bağ sadece kampla sınırlı kalmıyor. Yani bir haftalık kamptan sonra 2 yıldır biz hala zaten sürekli bir aradayız, görüşüyoruz.
Sayın Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz bizimle bu bilgileri paylaştığınız için. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Eminim pek çok bu alanda da yeniliklerle yine yolunuza devam edeceksiniz. Katıldığınız için yayınımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, gıda mühendisi Duygu Yılmaz hanımefendi telefon hattımızın diğer ucundaydı. Duygu Yılmaz zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretmeye başladı ve bu buluşuyla çeşitli ödüller de aldı. Biz de hem bu çalışmaları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik, hem de girişimcilikle ilgili çok önemli noktalara değindik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve müzik aramız var, hemen sonrasında sihirli sözcükler köşemizde yayınımız devam edecek.
Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız? Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız? Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız kalınmaz. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız kalınmaz. Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğun deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldun, deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Derdi ki seninle bir gün ayrılacağız, geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız? Ben de yenik yüreğim yalnız mı kalacağım? verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğun deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğun deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede?
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu da bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum, teşekkürler.
Sihirli sözcükler, aslında bu sefer sihirli ekleri konuşacağız galiba değil mi? Sözcüklerde biraz o Türkçedeki durum eklerine giriş yapacağız.
Evet, çünkü bizim dinleyicilerimiz yurt dışında oldukları için sıklıkla şöyle sorunlar yaşanır. Her dil için geçerlidir ama Türkçe için de doğal olarak dil öğrenildiğinde geçerli oluyor. Şöyle bir sorun var. Hangi durumda hangi ekin kullanılacağını bilmek çok zordur. Hani eve bekliyor ben gibi bir cümle kurmamanız için doğru durum ekini bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de bir takım kolaylıklar var Türkçe'de. Diğer dillerde olduğundan aslında çok daha kolay öğrenilebilirdir bizdeki bu tür durum ekleri. Ana dili Türkçe olanların ya da Türkiye'de Türkçe öğrenen, okulluğunu burada okuyanların bilebileceği gibi durum eki dediğimiz zaman işte eve, evde, evden diye öğretilen ve evi diye öğretilen eklerden bahsediyoruz. Bugün bizim bahsedeceğimiz ek tam da işte o son söylediğim i, yani belirtme durumu eki. Biz bunu genellikle yabancılara Türkçe öğretirken seni seviyorumla öğretiyoruz.
En güzel sözcüklerle, evet.
Türkçe'de sen seviyorum demiyoruz. Sene seviyorum da demiyoruz. Neden seni seviyorum diyoruz. Bunu anlattığımız zaman öğreniyoruz. Dinleyicilerimiz açısından dilerim anlamlı olur. Türkçe'de cümleler iki gruba ayrılıyorlar. Yani için eylemler diyelim. İçinde nesne olan, yani bizim işte geçişli geçişsiz eylem dediğimiz nesneyle var olan eylemler ve nesnesiz var olan eylemler. En büyük sorun şudur temelde Türkçe öğrenmeye başladığınız zaman. Hangi eylemler nesneyle var olurlar, bunu bilebilmeniz gerek. Türkçe bu işi güzel çözmüş aslında. Yabancılara Türkçe öğretirken biz bunu çok çocuksu bir biçimde öğretiyoruz. Diyoruz ki kalbinizle ilgili eylemler nesne alırlar. Kalbinizle ilgili eylemler nedir? Sevmektir. O yüzden bir şeyi seversiniz, bir şeyi beğenirsiniz. Bir şeyi özlersiniz, bir şeyi istersiniz Türkçe'de. Kalbinize dair eylemler.
Duygusal biraz.
Evet, nesne alırlar. Aynı şekilde aklınızla yaptığınız eylemler de aynı grameri alır. Bir şeyi öğrenmek, bir şeyi unutmak, bir şeyi hatırlamak, bir şeyi belki birleştirerek söyleyebiliriz. Yüzünüzdeki organlarla yaptıklarınız da aynı şekilde aynı nesneyi alır. Bir
konuşmak
şeyi içmek
gibi.
Bir şeyi yemek, bir şeyi koklamak, bir şeyi söylemek. Duymak, bir şeyi dinlemek, bir şeyi söylemek gibi. Böyle baktığınız zaman aslında çok pratik bir şeydir. Daha ilk Türkçe öğrenmeye başlayan kişinin ilk tecrübe edeceği şey budur. Bu eylem neyle ilgili? Yani çok bedeni bir hafızayla öğrenebilirsiniz grameri Türkçe'de.
Hemen düşünün.
Bu şekilde yapılanır. Ve cümle içerisinde baktığınızda da bu gramerin şöyle bir özelliği var. Yine sevmek üzerinden bahsedelim. seni seviyorum dediğinizde, yani eyleminizde görev olarak karşılık gelen nesneniz eğer bir insansa her zaman belirtme durumu ekiye alır.
İyi yani.
Evet, iyiye alır. Bu şu anlamda önemlidir. İnsan kıymetli olduğu için bu grameri alır. Zaman zaman şöyle eleştirilerle de karşılaşıyoruz. İşte Türkçe'de sevmek çok nesneleştiriyor. Eğer işte aşık olmak falan gibi bir fiil kullansanız, işte seni aşık olmuyorum, sana aşık oluyorum. Dolayısıyla o nesneleşmiyor gibi bir gramer üzerinden bir değerlendirme var. Ama şöyle bir şey, Türkçe'de sözcüklerin kökenleri de çok kıymetlidir. Geldiği kökü çok unutmaz Türkçe. Aldığı sözcüğün gramerini o anlamda çok unutmaz. Sizden bir şeye yönelen bir duygu durumunu anlatırken Arapçadan gelen o sözcük kendi grameriyle gelmiştir o yüzden. Aynı şey Farsçadan gelen hoşlanmak sözcüğü için de geçerli. Biraz önce söyledik ya, kalbimizle ilgili eylemlerde biz bu grameri görüyoruz. Bir şeyi beğenmek, beğenmek Türkçedir. Bir şeyi beğenirsiniz o yüzden, ama hoşlanmak Türkçe değildir.
Bir şeyden hoşlanırsınız,
evet,
çünkü.
Çünkü Farsça kökeninden evet. Gelirken hoşnutluk almak gibi düşünürseniz, bir şeyi edinmek gibi bir anlamı var gelirken, o anlama sadık kalmış. Bu da Türkçenin özelliklerinden biridir. Yani çok misafir muamelesi yapıyoruz biz aldığımız sözcüklere. Çok bizden olsalar bile.
Biz misafirperver milletiz.
misafirperveriz ve bu misafirperverliğin çok uzun yüzyıllar boyunca devam ettiğini gramerden görebilirsiniz. Hep misafir muamelesi yapıyoruz. Yani çok içeriye aldığımızda bile onun o geldiği kökene dair bir gramer esintisi hep oluyor bizde. Bu açıdan baktığınızda belirtme durumu iki, yani seni seviyorumun iyisi çok kıymetli bir Türkçe verisidir. Biraz önce söylediğim gibi, eğer cümledeki bu nesne bir insana karşılık geliyorsa mutlaka bu grameri alması gerekir. Bir özel isimse mutlaka bu grameri alması gerekir. Yani ben Ankara'yı Ankara hatırlıyorum diyemezsiniz. Ankara'yı hatırlamanız gerekir. Ya da işte TRT'yi biliyorum demeniz gerekir. TRT biliyorum olmaz. bu nedenle eğer bir insansa bu grameri alır, bir özel isimse bu grameri alır. Çok gramatik bir şey ama yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenenlere mutlaka bunu edinmesi gerektiğini söyleriz. Türkçe çok gramatik bir dildir bu arada. Grameri öğrenmeden Türkçe öğreneceğim, konuşacağım demek çok gerçekçi olmaz. Eğer nesneniz bir iyilikse, yani kedi seviyorum diyebilirsiniz. İnsanlar kedi severler ve köpek severler diye ayrılıyor biliyorsunuz. Ben kedi severler dedim örneğin. Kedi severim. Kedi severim dediğiniz zaman kedi familyasının tamamını karşılarsınız.
Evet.
Ama eğer belirli bir kediden bahsediyorsanız, bu, şu, o gibi bir zamiriniz varsa başta, bu kedi seviyorum demeniz mümkün olmaz. Bu gramer Türkçedeki tırnak işareti gibidir. Bu kediyi seviyorum demeniz gerekir o yüzden.
Belirtmemiz gerekir.
Evet. Yani kedi severim olur. Bu kediyi severim olur. Eğer kedi sizin kedinizse, ben Sezin Hanım'ın kedisi severim olmaz. Sezin Hanım'ın kedisini severim olacak. İşte gramatik kısmı budur.
Evet.
Ve burası yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenenleri zorlar. O yüzden biz deriz ki durum ekleri çok sistematiktir ve aşağı yukarı iyi bir Türkçe öğrenicisi birkaç hafta içerisinde bu grameri öğrenir hakikaten. Çok zorlamaz. Temel eylemler, temel fiiller açısından baktığınızda 3-4 hafta içerisinde öğrenebilir. Fakat bir adım ilerlettiğinizde çok yüksek bir gramerle karşılaşırsınız. Yabancılara Türkçe öğretirken sıklıkla şu cümleyle karşılaşırdık. İşte sorarlar, mesleğiniz ne? Yabancılara Türkçe öğretiyorum. Aa, aslında bizim öğrenmemiz lazım. İşte tam da burada şunu söylüyorduk biz. Diyorduk ki siz biliyorsunuz, sadece nitelikli biliciler değiliz.
Evet.
Yani
biz kulaktan dolma biliyoruz, yani ana dil olduğu için.
Ediniyoruz.
Ediniyoruz belki güzel.
Ediniyoruz ve o edinmenin getirdiği emniyetle ne yöne gideceğimiz hakkında bir fikrimiz olamayabiliyor zaman zaman. Biz diyorduk ki siz temel olarak bu yapıya sahipsiniz. Sadece bu yapıya sahip olduğunuz güvenini kazanmıyoruz biz ana dil konuşucuları olarak. Bu biraz daha ayrı bir konu. Ama ne kadar yüksek bir bilgiye sahip olduğumuzu sadece bir tane gramerden bile görebiliyoruz. Dil bilgisi ekinden bile görebiliyoruz. Bu noktada durup şuna bakmak lazım. Eğer çevremizde Türkçeyi öğrenmeye çalışanlarımız varsa yabancı dil olarak öğrenebilirler. Ana dilidir, bir başka ülkededir, geliştirmeye ihtiyacı içinde olabilirler. Sıklıkla şunu öneririz. Bir tane dil bilgisi ekini seçin. Ve o hafta duyduğunuz her yerde onu, yani Türkçe ile karşılaştığınız her yerde onu duymaya çalışın. Bu çok ilerleticidir.
Evet.
Edinmeye çok yardımcı olur. O yüzden biz dinleyicilerimize belki bunu söyleyebiliriz bu haftada. Bu hafta Türkçe ile karşılaştıkları her yerde bunu duymaya özen gösterirlerse kulak edinir hakikaten. Ve bu kıymetli bir yeterliliktir. Çünkü sadece bir tane durum ekine baktığınızda bile çok nitelikli bir gramerle karşı karşıya gelirsiniz ama tutarlıdır. Yani IQ'nuza dair, aklınıza dair eylemler bu grameri alır. Kalbinize dair eylemler bu grameri alır. Ve yüzünüzdeki organlara dair eylemler bu grameri alır. Sadece bu bile mesela nereden baksanız şöyle bir 30-40 tane eylemi fiili öğrendiğinizi gösterir eğer bunları biliyorsanız.
Evet.
Vücuttaki karşılığına bakıp bulabilirsiniz. Ve ne kadar çok duyarsanız o kadar yer eder. Yani Türkçe ile karşılaştığınız her yer, bu bir haber bülteni olabilir, bir dizi olabilir.
Bir radyo programı olabilir.
Radyo programı olabilir. Hatırlamakta fayda var. Ve bu seni seviyorum her dilde öğrenildiğinde insanları mutlu eden, evet, bir şeydir. Çevremizde eğer varsa ilgilileri bunu da öğretebiliriz. Bir şey söyleyip tamamlayayım. Türkçe'de ben seni seviyorum demeyiz. Seni seviyorum deriz.
Bir de eğer ben var Türkçe öğrenmek gibi konuşmak istemiyorsak bence bu belirtili nesne ve iyi durum ekine biraz daha önem vermek gerekiyor cümlede. O yüzden zaten yeni öğrenmeye başlayanlar hemen bu cümleleri kurar değil mi? Ben var Türkçe öğrenmek, ben var gitmek Sultan Ahmet.
Yok o kadar değil ama sıklıkla Türkçenin deformasyonuna şahit olursunuz. Bunu kabul ediyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Aksan çok güzeldir. Öğrenirken hata yapmak çok kıymetlidir. Herkes hata yapa yapa öğrenir. Yani bir fili nasıl yersiniz? Lokma lokma. Başka şansınız yok. Yani evet, fil diye vazgeçmeyeceksiniz.
Oo, güzel benzetme.
Lokma lokma yiyeceksiniz. Evet.
Çok güzel benzetmedi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Bugün ismin iyi hali olarak bildiğimiz o belirtme durum ekini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.